Ayrım 45, sayfa 488. Bağımsızlık toprağının atsız çiçeği, yatak öğretmeni, Sujata Massey. Bölüm 45. İttifak hükümetinin yarattığı tehlikeli atmosfer, Bengal Meclisi Perşembe günü 31'e 13 oyla Bengal hükümetinin 16 Ağustos'u Halk Bayramı olarak ilan etmesini tartışmayı amaçlayan bir erteleme önergesini reddetti. Bu önergeyi veren Bay Haridas Mazumdar veya Hindu Mahasaba, iş yerlerinin, atölyelerin ve bankalarının neden kapanacağını ve Müslüman Birliği'nin inancına katılmayan eyalet halkının neden kepenk indirmek zorunda kalacağını anlayamadığını söyledi. Amrita Pazar Patrika, Cuma 16 Ağustos 1946. Sabah saat 10'da İngilizce gazeteler açılmamış halde yemek masasının üstünde duruyordu. Bu da Simon'ın onları okumadığının kanıtıydı. Grev günü işe gitmemiş olduğunu umdum ama artık planlarını bilmiyordum. Bu da kendimi her zamankinden daha yalnız hissetmeme neden oldu. Ama en azından hizmetlilere onun nerede olduğunu sorabilirdim. Ahmet hala caddeye park edilmiş arabanın içinde oturuyordu. Simon'ın Lord Sinha Lane'e yürüyerek gittiğini ve bugün kendisine ihtiyacı olmadığını söylediğini anlattı. Burra sahip arabayı bugün kendi işlerim için kullanabileceğimi söyledi. Mem sahip eylem nedeniyle evde mi kalacak diye sordu genç şoför, gözüme girmek ister gibi bir tavırla. Ne işi? Bugün hiç dükkan açılmayacak ki. Aslında Osterloni'deki toplantıya gidecektim. Hiç Suhra var diye konuşurken görmedim, bunu çok izliyorum. Ahmet konuşurken kepini elinde büküp duruyordu. Bana karşı dürüst olduğunu biliyordum. Pek çok Müslüman bu konuşmayı dinlemek istiyordu. Ve eğer Ahmet'i hükümetin desteklediği bir bayramda evde tutarsam bana kin güderdi. İşi oluruna bırakarak konuşmanın ne zaman başlayacağını sordum. Saat 3'te mem sahip ama önden yer kapmak için öğlen gidebilirsem çok minnettar kalırım. Gidebilirsin ama arabayı neden istediğini anlamadım. Osterloni anıtı meydanın içinde. Eğer yürüyerek gidersem öfkeli Hindular beni yakalayabilir. Anlamlı bir şekilde alnımın ortasındaki kırmızı noktaya baktı. Müslümanları uzak tutmak için yollara barikatlar kuruyorlar. Pekala ama 5'te dönmüş olmalısın. Ben konuşurken onun başını sallayarak sırıttığını fark ettim ama yüzünde bir minnet ifadesi yoktu. Sanki özel bir şakaya gülüyormuş gibi ya da sanki başkasına söylemeye hazırlanıyormuş gibi. Bütün sabah ve öğleden sonra kararlaştırıldığı gibi Kızıl Haç kamyonetinin beni almasını bekledim. Telefon çalışmıyordu. Operatörlerin çalışmadığını tahmin ettim. Belki Kızıl Haç çalışanları da aynı kararı vermişti. Telefonun çalışmaması içime başka bir endişe daha saldı. Eğer Simon arabanın onu bürosundan almasını isterse evi arayamayacaktı. Ama bu tartışma götürürdü. Zira saat 5'te Ahmet geri dönmemişti. Sonra saat 6 oldu. Manik bana bir fincan çay getirdi ve akşam yemeği için ne hazırlamasını istediğimi sordu. Ben aç değilim, sen biraz dinlen. Şubat ayaklanmasından beri mem sahip bal mumu gibi eridi, bu hiç de iyi değil. Zorla yüzüme bir gülümseme oturtmaya çalıştım. Bir şeyler yerim, sırf seni memnun etmek için. Ama mükellef bir şey olmasın, kendiniz için ne yapacaksın? Yeşil sebzeli patates, çanla dal ve pilav, basit bir yemek. Çünkü sebze vallahi gelmedi, biraz zorla şeker var. Onlarla bir tatlı yapabilirim. Lütfen Mişti Doi yap. Bay Levis döndüğü zaman yer. Of, bugün bir bitse çok sevineceğim. Manik kaşlarını kaldırdı. Ben de öyle. Ahmet'in Suhra var diye dinlemeye gitmek için sahibin arabasını almasına izin verdiğinizi duydum. Nasıl bizi öldürmeye planlayanlarla basıp gittikten sonra dönüp ona pilav vermemi bekleyebilir ki? Duyguları anlaşılırdı ama kızmıştım. Biz çalışanlarımızın her zaman ön yargısız bir şekilde işbirliği yapmasını bekledik. Pek çok Avrupalının Müslüman aşçı tercih ettiğini de unutma lütfen. Bay Levis seni sadece yemeğin ve karakterin nedeniyle seçti. Lütfen diğer çalışan kardeşlerin hakkında da böyle düşün. Manik karakter mi? Siz Ahmet'in iyi bir karakteri olduğunu mu sanıyorsunuz dedi ve hemen dönerek odadan çıktı. Manik'in bu küstahlığı beni sarsmıştı ve gelecekte cinayetler işleneceği hakkındaki tahmininin doğru olmamasını umut ettim. Bir saat sonra Jati'nin merdivenlerdeki ayak sesini tanıdım. Kütüphaneye girdiği zaman sanki koşmuş gibi ter içinde ve nefes nefeseydi. Dedi, bu pazar yanıyor. Anlat dedim. İçki sehpasındaki kristal sürahiden ona bir bardak su doldurarak. Jatin en iyi kristal bardaklarımdan birini ona uzattığımı görünce geri çekildi. Ama içmesi için üstelik ince boyun eğdi. Arkadaşları Hinduların malını, mülkünü ve canını almak için kırsaldan Müslüman eşkıyaların geldiğini ve Kalküta'da diğerlerini de kendilerine katılmaya teşvik ettiklerini söylüyordu. Rahip McRae'in Burma'da olması iyi dedim. Blacktown'daki yetimhanesinin ne kadar saldırıya açık olduğunu düşünerek, orada her inançtan çocuk vardı, binanın kilitli olması için dua ettim. Arkadaşların polisin onları durdurmak için harekete geçtiğini söyledi mi? Pek sayılmaz, bu kadar çok patlamaya yetişemezler. Bu kötü insanlar her yere girebiliyor. Ya Ahmet'le sahibin arabası? Ahmet henüz dönmedi. Şimdi sokağa çıkma yasağı başladı. Onun için araba kullanamaz dedi Jatin düşünceli bir tavırla. Belki yarın ateşten kararmış ve üstü başı kan içinde gelir. Ahmet'in ayaklanmaya katılacağına inanmak istemiyordum. Ama yeni şoförümüzü pek tanımıyordum. Ve böyle ateşli zamanlarda kimseden aklı başında kalmasını bekleyemezdim. Şombu elinde yemek tepsimle içeri geldi ve Jatin'i iyi bardağı kullandığı için fırçaladıktan sonra bana sahibin ne zaman döneceğini sordu. Belki yönetim odasına gitmiştir dedim. Umarım bu gece şehirde dolaşmaz dedi Şombu meşhum bir sesle. Arabası yok, taksi ve çekçek sürücülerine de güven olmaz. Birilerinin sokakta yanına yaklaşıp evrak çantasını çekip aldığını veya daha kötü bir şey yaptığını hayal edince midem kasıldı. ''Onu özledin dedi değil mi?'' Şombu bana üzgün gözlerle bakıyordu. O ve diğerleri aramızda aylardır süre gelen sessizliğin farkındaydı. Şombu'ya telefona yakın olmak için kütüphanede tepside yiyeceğimi söyledim. Hiç değilse All India radyosu yayın yapıyordu. Spiker polisin Bob Bazar'daki ayaklanmayı bastırdığını söylüyordu. Ama Seyal'da istasyonunda da isyanlar vardı ve trenle Kalküta'dan kaçmaya çalışan binlerce insan yüzünden ortam iyice karışmıştı. Pankajlı annesinin yaşadığı Lower Circular caddesi boyunca da yangınlar vardı. Saat 10 gibi Radyo Borchester ve Green Howard alaylarındaki askerlere Howrah'a gidip ayaklanmaları bastırmaları emri verildiğini bildirdi. Aklıma şu İngilizce deyiş geldi. Geç olsun da güç olmasın. Vali Burroughs'la diğerlerinin bu düşünceyle hareket ettiğini umdum. Hiç uygun kaçmayan bir müzikle karışık haberleri dinlerken huzursuz bir uykuya dalmışım. Aniden bir ses duydum, hemen gözlerim açıldı ve Simon'ın odaya girmiş olduğunu gördüm. ''Tanrı'ya şükür evdesin'' diye bağırdım birbirimizle konuşmadığımızı unutarak. ''Saat 6:30 bütün gece burada mıydın?'' dedi Simon çatlak bir sesle. Başımı sallayarak doğruldum ve o gelip hiç dokunmadım, yemek tepsimin durdu, masanın diğer yanında oturdu. Üstünde önceki gün giydiği aynı takım vardı ve çok bitkin görünüyordu. Ona yönetim odasında mı olduğunu sordum. Evet, kan çanağına dönmüş gözlerini ovaladı. Yıkanmak ve geri dönmeden önce bir şeyler yemek. Ve senin hala burada olduğunu görmek için geldim. Bu ikna Ahmet gitti. Benim de aklıma kötü şeyler geldi. Ahmet dün sabah arabayı aldı. Eğer ben bir yere gitmeyeceksem senin izin verdiğini söyledi. Simon bana acı bir ifadeyle baktı. Ben böyle bir şeye asla razı olmazdım. Ya eylem toplantısına gittiyse? Zorlukla yutkunarak, onun gitmesine izin verdim dedim. Senin emirlerin hakkında söylediklerine inandım ve bir Müslüman bayramında Müslüman bir hizmetkarı evde tutmanın imkansız olacağını düşündüm. Çok üzgünüm. Simon bir an sustu, sonra o sana yalan söylemiş ve şehrin delirmesi de senin suçun değil dedi. Sadece Hristiyanlarla ve Avrupalılarla dolu mahalleler güvende. Neler bulduklarına inanamazsın. Simon sustu ve Sean bunun kapıda içinde iki fincan çay ve bisküvi olan bir tepsiyle durduğunu gördüm. Simon ona teşekkür ederek kapıyı kapattı. Alçak bir sesle, ''Onların fazla şey duymasını istemiyorum.'' dedi. Dün gece askeri birlikler şehre girince alevler ve kalabalık güruhlar dışında pek bir şey göremediler. Ama şimdi güneş çıktıktan sonra her yerde cesetler buluyorlar. Boğazımdan aşağı akan sıcak çaya rağmen iliklerime kadar ürperdim. Ortalığı iyice karıştırmak için kırsaldan eşkıyalar geldiğini duydum. Doğru. Müslüman birliği bu yeni gelenler için yüzlerce yiyecek karnesi ve benzin kuponları çıkarmayı becerdi. Hükümette tek tanrının kulu fark etmedi bile.
Ama herhalde bir onlar değil. Ahmet şehirde insanların toplantıya gitmesine engel olmak için Hinduların yollara barikatlar kurduğunu söyledi.
Ve Hindu tüccarlar da Amerikan silahları ve el bombaları stokladılar. Çete liderleri de dahil olmak üzere kimileri de insanlara ceset başına 10, yaralama başına da 5 rupi veriyor. Hayata bu kadar az değer veren bu ücreti kimin belirlediğini merak ettim. Ama Kalküta polisi onlara engel oluyor, öyle değil mi? Başlarında İngilizler olsa da polis memurları çoğunlukla Hintliydi ve büyük kısmı Hindu olsa da aralarında Müslümanlar da vardı. Polisin önü kesildi. Bay Suhra vardı, yönetim odasına tezgah açtı. Polisi şiddetli olayların yer aldığı bildirilen Hindu bölgelerinden uzak durmaya ikna etmek için çalışıyor.
Simon'u doğru duymadığımı sandım. Polisi uzak mı tutuyor? Nasıl böyle bir şey yapabilir?
Bengal İçişleri Bakanı olduğu için polisi yönetmenin kendi hakkı olduğunu öne sürdü. Bir polis amirinden diğerine giderek güvenliğin siyasetten önce gelmesi gerektiğine ikna etmeye çalıştım. Ta ki Wetherington beni dışarı attırana kadar.
İnanamıyorum, herkese neler oluyor böyle dedim yavaşça. Sanki ruhlarını yitirmiş gibiler.
Suhra Vardin'in orada yeri olmadığını kanıtlamak için geri dönüyorum ve eğer Wetherington bir daha beni men ederse orduya gideceğim. Simon çay fincanını tıkırdatarak yerine koydu. Ben yıkanırken Manike bana bir kahvaltı hazırlamasını söyler misin? Bir süre çok işim olabilir, midemde bir şeyler olmalı.
Yine dışarı mı gideceksin? Simon, sana bir şey olsun istemiyorum.
Kollarımı ona sarmayı özledim ama beni itmesinden korktum. Ayaklanmalarda hiçbir Avrupalıya saldırılmadı. Bizim mahallemiz oldukça güvenli. Çünkü burada pek az Müslüman veya Hindu var. Buradan çıkmamalısın, hizmetçilere de öyle söyle. Simon bir saat sonra gitti. Hiç dokunmadan ve öpmeden çabucak veda etti. Aylar sonra ilk defa yaptığımız bu kısa konuşma bir zafer sayılabilirdi. Hali hazırdaki durumun şartlarını bir tarafa koyarsak, hala çok kişinin ölme tehlikesi vardı. Kütüphaneyi arşınlamaya koyuldum. Bir zamanlar beni koruyan bu yüksek duvarlardaki kitaplar şimdi bir mezarın kenarları gibi geliyordu. Radyo spikeri Bay Chu'nun dükkanının bulunduğu Bow Bazar'dan Rabindranath Tagore'un doğum yeri olan Jorasanko ile College sokağına kadar her yerde şiddet, yakıp yıkma ve yağmacılık eylemleri olduğunu anlatıyordu. College sokağı. Bunu duyunca halsiz bir tavırla kendimi sandalyeye bıraktım. Senlerin evi çoğu Müslümanların ev ve iş yeri olan sıra evlerin arasındaydı. Kapılarında üstünde açıkça bir Hindu ismi yazılı olan levha onları mimleyecekti. Sonali kocasının akrabalarıyla yaşıyordu. Ama Mashima, Masho, Supriya ve Nishan muhtemelen evdeydi. Hissettiğim korku onların hayatta kalmayabileceğini düşününce dehşete dönüştü. Dışarıda bir aracın durduğunu duyunca aniden umuda kapılarak koridora koştum. Belki Ahmet Buick'le birlikte geri dönmüştü. Ama yukarıdan merdiven boşluğuna bakınca Kızılaş'taki genç şoför İsa'nın ince bedenini tanıdım. ''Becerdin!'' diye bağırdım. İsa'nın korkunç göründüğünü düşünerek. Yüzü kir içindeydi ve gözlerinde vahşi bir bakış vardı. Üzgünüm dedi İhsan, öne eğilip yüzünü ellerine gömerek. Çok üzgünüm madam. Ne oldu? Hızla merdivenden inerek yanına gittim.
Doktor Hak, onu Bali Gunge'den aldım. Lower Circular Caddesi'nde büyük bir ateş yakılmıştı. Ateşten uzaklaşmak için geri gitmeye çalıştım. Ama adamlar koşarak gelip etrafımızı sardılar. Gerisini anlatamam.
Söyle diye yalvardım. Çünkü eğer Doktor Hak tehlikedeyse ona hemen yardım etmemiz gerekirdi.
Eşkıyalar arkadaki kızıl aç kolluklarını alıp taktılar ve Doktor Hak'ı da yanlarına aldılar. Eğer Hindu olduğumu ispatlamamış olsaydım beni de götüreceklerdi. Onlara doktor sahibe zarar vermemeleri için yalvardım ama beni gitmeye zorladılar. Eğer arkama bakarsam beni de öldüreceklerini söylediler.
Bu sözlerinden kaçmak istedim ama doğru olduğunu biliyordum. Doktor kaçırılmıştı, olan olmuştu. Yapılabilecek tek şey nasıl yardım edebileceğimizi düşünmekti. Komşulardan birinin telefonu çalışıyor olabilirdi. Ben polise ulaşmaya çalışacağım ve sen de doktor hangi yoldan götürdüklerini açıklayabilirsin.
Hayır, doktor sahip öldü. Onların peşinden gitmeye çalıştım ve onu bıçaklanmış halde buldum dedi İhsan ağlayarak.
Şimdi ben de özel çalışmak yerine Kızılak için çalışmayı seçen, kendini adamış ve nazik Doktor Hak için ağlamaya başlamıştım. Ona o kadar büyük bir hayranlık ve sevgi duyuyordum ki, eylem gününün tehlikeli olacağını biliyordu ama kendini insanların hayatını kurtarmaya mecbur hissettiği için dışarı çıkmıştı. Jati'nin yardımıyla sarsılmış şoförü yukarı çıkartıp mutfakta çay verdik. Gözlerimi silerek kütüphaneye gidip telefonu kontrol ettim, hala çalışmıyordu. Operatörlerin grevi sona ermiş miydi? Yoksa bu yeni bir arıza mıydı, hatırlayamadım. İsyancılar telefon hatlarını kesmiş olabilirlerdi, her şeyi yapabilirlerdi. Senlere nasıl ulaşabilecektim? Bulundukları yerde kalamazlardı. Bir şekilde White Town'a ulaşmak zorundaydılar. Mutfakta İhsan çay bardağını sıkıca tutmuş, Manik, Jatin ve Şombu'ya Doktor Hak'ın nasıl öldürüldüğünü anlatıyordu.
''Bunu Hindular mı yaptı?'' diye sordu Jatin dehşet dolu bir sözle.
Arkadan yaklaştığımı görmeyen Manik kinle konuştu.
''Ama Müslümanlar Hindulardan 10 kat daha fazla öldürüyor. Ben doktoru bırakırdım ama onların mahallelerine saldıran eşkıyalarla savaşacağım. Bıçaklarımı biledim bile.''
Aşçının böyle çiğ bir tavırla böbürlendiğini duyunca onu tutup sarsmak istedim. Derin bir nefes alarak hepsine, olaylara katılmak için bu evden çıkan bir daha içeri alınmayacak dedim. Ahmet zaten işini kaybetti.
Dedi, şehirde olanlar canilik, kendimizi savunmak için hazırlanmalıyız.
Şombu otoriter görünmeye çalışıyordu ama kırpıştırdığı nemli gözleri bana korktuğunu söylüyordu. Elbette canilik bu ama gerçek Hinduların hayatın her şekline saygı duyduklarını unutmayın. Ve eğer Müslümanlarla veya başkalarıyla savaşırlarsa iyi bir yeniden doğuşları olmayacaktır. İhsan'a baktım. Eğer kendini daha iyi hissediyorsan ikimiz kamyonetle gidebiliriz. Önce en güvenli yolları öğrenebileceğimiz yönetim odasıyla başlayalım. Kolej sokağına gitmek ve ihtiyacı olanlara ilk yardım yapmak istiyorum. İhsan muson rüzgarına yakalanmış bir yaprak gibi titredi.
''Üzgünüm Kamala'' dedi ama bir daha dışarıdaki o çılgınlığın içine girmem. ''Sizin yaşadığınız bu bölge güvenli. İzin verirseniz çaydan sonra da biraz kalmak isterim.''
İhsan'ın aklı başından gitmişti. Ondan böyle bir şey istemekle duyarsız davranmıştım. Kendimi suçlu hissederek ''Tabii ki burada istediğin kadar kalabilirsin. Hatta gece de kal.''
''Şombu, bahçedeki evde İhsan'ın dinlenmesi için yer var mı?''
''Evet ama Şombu durakladı. Didi, erkek kardeşimin ailesini buraya getirmesi mümkün mü?''
''Elbette ama buraya gelebileceğini nasıl bilecek?''
''Çoktan White Town'a ulaşmaya çalıştığından eminim'' dedi Şombu. ''Herkes bildiği güvenli bir yere ulaşmaya çalışıyor. Ve bizim için endişelenmeyin adam. Dışarı gidip dövüşmeyeceğiz. İhsan'a ve buraya gelenlere yardım edeceğiz.''
''Teşekkür ederim dada.''
Ağzımdan ağabey sözcüğü kaçıvermişti. O da benim kadar şaşırmış görünüyordu. Ama çıkmadan evvel ellerini ellerimin arasına aldım. Vedalaşmıyordum. Sadece onu tekrar göreceğime sessizce söz veriyordum. Koridorda İhsan'ın şoför kepinin günlük gazeteleri ve postayı koyduğumuz gül ağacından sehpanın üstünde durduğunu gördüm. Kepin yanında da Kızılaç kamyonetinin anahtarı vardı. Anahtarı aldım. Kamyonet ambulanstan daha uzun değildi. Göze alıyor muydu? Eğer Kolej sokağına ulaşırsam senleri olaylar bitene kadar kalmaları için bize götürebilirdim. Simon Hristiyanların tehlikede olmadığını söylemişti. Kimse benim Hindu veya Müslüman olduğumu düşünmezse tehlike de olmazdı. Kimliğimi o kadar çok değiştirmiştim ki sorun olmayacaktı. Arabanın anahtarını avucumda sıkarak odama gidip üstünde Kızılaç işareti olan beyaz sarimi giydim. Banyoda Hinduluğun tipik göstergesi olan kırmızı lekeyi çıkartana dek yüzümü iyice yıkadım. Boynuma yetimhane çalışanlarının bir hediyesi olan gümüş haçı taktım. Koridorda ben dönmeden evvel gelirse diye Simon'a senleri getirmeye gittiğimi bildiren kısa bir not bıraktım. Ve sonra hizmetkarlardan hiçbiri beni görmeden merdivenden aşağı inip dışarı çıktım. Kızılaç kamyonet hemen çalıştı ve vitesi 1'e geçirdim. 45. Ayrımın Sonu. Sayfa 498.